Ayrımon, sayfa 113. Birden yan tarafta hissettiği bir titreşimle irkildi. İlk anda çekiç başlı bir köpek balığının onu süründüğünü düşündü. Ama çevresinde sudan başka bir şey yoktu. Sonra aynı titreşimi yeniden hissetti ve bunun cep telefonu olduğunu anladı. Dalgıç giysisinin yan tarafındaki cebi açtı ve su geçirmez bir çantaya yerleştirilmiş olduğu cep telefonunu çıkardı. Telefonun mavi ışığı bir an enkazın karanlığını aydınlattı. Çağrı kabul düğmesine bastı, telefonu kulağına bastırdı ve koyu mavinin boğuk sesini duydu. Sonra üst üste iki kez bire basarak koyu maviye mesajı aldığını ama o anda konuşamayacağını bildirdi. Telefonu yeniden cebine yerleştirdikten sonra lomboz'dan dışarı baktı. Bir telefon çağrısı onun 15 dakikasından etmişti. Tam üzerindeki balık ve köpek balıklarından oluşan dev anafor halen devam etmekteydi. Savaşı kaybetmiş balıkların parçaları yığınlar halinde ona doğru yüzerken küçük köpek balıkları ve vahşi balıklar da bu ganimetin keyfini çıkarmaya üşüşmüştü. Onların bile atı ısırma olasılıkları vardı. Ama bu riski göze alması gerekiyordu. Enkazdaki korumalı pozisyondan dışarı süzüldü ve kısa bir süre kumlu deniz dibinde durdu. Oksijen tankından derin bir soluk aldıktan sonra tüpünü boşalttı. Aniden fışkıran su kabarcıkları büyük bir enerjiyle yüzeye doğru yükseldiler. Köpek balıkları ilk anda bunu fark etmediler. Ama avları kendilerinden kaçmaya başlayınca onlar da izlemeye koyuldular. Sanki bir hortumun göbeğinde sürüklenircesine at hızla ayak çırparak kabarcıkların arasından kendini yüzeye doğru attı. İlk kabarcıklar yüzeye ulaştığında üzerindeki sular birden berraklaştı ve gümüş renkli balıklardan oluşan bir duvar etrafını sarmaya başladı. Ağızlarını kocaman açmış, kocaman güçlü gövdeler ona doğru ilerlemeye başladı. Onları her yandan ancak 1-2 metrelik mesafedeyken at birden suyun yüzlerine çıkarak küçük motor teknesinin kenarına abandı ve kendini yukarı çekti. Tam bacaklarını sudan çıkardığı anda sert bir darbe hissetti. Sırtının üstünde yuvarlanarak aşağı baktı. Ağır bir şekilde yaralanmış olduğunu göreceğini sanıyordu. Ama şans eseri bacağının köpek balığının körlemesine çarptığı noktada büyükçe bir şişlik olmasına rağmen sapasağlamdı. Motoru çalıştırdı ve gaz vererek sahile doğru yol almaya başladı. Fort Bragg, Kuzey Carolina. Filin yanağına isabet eden sağ kureşi farkına bile varamadığı kadar hızlı geldi. Geriye doğru bir adım sendeledi ama ayakta kalmayı başardı. Ve sonraki bir hamleyi bekledi. Bu üçlü bir aparkattı. İkisini bloke etmeyi başardı. Üçüncüsünü savuşturduysa da sırtını sıyırıp geçti. Ringin etrafında dans etmeye başladı. Bu arada rakibini inceliyordu. Tüm dünyayı bir silahla fethedip kazanabileceğini sanan dik saçlı kaslı bir acemi asker. Özellikle de ringde kendisinden daha yaşlı Delta operatörünün karşısında 10 dakika yumruk sallamayı başarmış biri olarak buna her zamankinden çok daha fazla inandığı anlaşılıyordu. Acemi asker doğrudan ve sarsakça tamamen korumasız olarak yeniden saldırdı. Fil delikanlıya yumruklarını savurma şansı tanıdı. Bu kez 5 yumruk, 3 isabetsiz 2 hedefe. Özellikle de sonuçsuz filin alnına geldi ve başını geriye doğru sarmasının nedeni oldu. Çok daha iyi diye mırıldandı. Filip pis pis sırıtarak keyifle süzen delikanlı bir şey mi söyledin babalık diye sordu. Zavallı acemi tüm askeri üste ringde filin karşısına çıkabileceğini yalnızca yeni toy askerler olduğunu bilmiyordu. Diğerleri bundan kesinlikle kaçınıyorlardı. Hepsi onu tanıyordu. Onun acıdan hoşlandığını biliyorlardı. Acıyı bir sünger gibi içine çektiğini ve birden parlayarak dışarı verdiğini. Ve fil o anda da neredeyse doğmak üzereydi. Dönüş sona erdiğinde Filistin hemen dışındaki küçük çiftlik evine çekilecek, Vivaldi'nin ilkbahar sonatı MTV2 Largo CD'sini koyacak, meditasyon yaparak çocukluk yıllarından bu yana biriken öfkesini kontrol altına almaya çalışacaktı. İranlı ebeveyni plansız ve istenmeyen bir çocuk olan Fili bir yol kenarını terk etmişti. Çölde açlıktan ve susuzluktan kavrulmak üzereyken bulunmuş, çocuk karı borsacıların eline düşmüştü. Sonra bir İngiliz kuruluşu onu satın almış ve 2 yaşındayken Amerikalı bir aileye evlatlık olarak vermişti. ABD'de yetişmişti ve şimdiki adı Eric Somester'dı. Yaşamıyla tipik Amerikan rüyasını yansıtıyordu. Ama ruhunun bedenine kök saldığı bu 2 yılın izi içinde en derin büyük bir öfke olarak kalmıştı. Orduya katılmadan hemen önce gittiği her barda kavgaya karışan serseri tiplerden biriydi. Ama önce donanma üyesi, sonra komando ve şimdi de saygın bir delta operatörü olarak bu öfkesini bastıracak ortama ve disipline kavuşmuştu. Bu arada şimşek gibi bir yumruk filin karnına indi. Bunu şakağına isabet eden bir ikincisi izledi. Seyirciler ah sesleri arasında korkuyla büzüldüler. Bir sinmenin nedeni asla filin hissettiği acı değildi. Hepsi çok iyi biliyordu. Acemi yeri faiziyle geri ödetecekti. Bu arada fil yeterince motive olmuştu. Duruşu değişti. Yalnızca bile çocuğun geri çekilmesine yeterli oldu. Dövüş başladığından beri Philip aynı şeyi yapmıştı. Ringin etrafında dans edip durmuş, yumrukları karşılamıştı. Ama şimdi birden seyirciler arasındaki biri filin dikkatini çekmişti. Tuğgeneral Michael Keslik, Birleşik Özel Operasyon Birlikleri Kumandanı, Amerika'nın özel operasyon gruplarının silah ve taktik açısından dünyanın en iyisi olmasını sağlayan görev gücünün başı. Bu kişi asla sosyal nezaket ziyaretleri yapmadığı gibi asla spor salonlarında da bulunmazdı. Bıyıklı yüzündeki ciddi ifade ve asık suratı da filin korkusunu doğrular gibiydi. Ters giden bir şeyler vardı. Kelsling hareketsiz duruyordu. Yalnızca filin gözlerine baktı, fil başını salladı. Dövüş bitmişti. Ama herkes için değil. Acemi er bu dalgınlık anını fırsat bilerek şansını denedi. Aşağıdan güçlü bir çengel vuruşu için hamlesini yaptı. Ama rakibi artık kum torbası rolü yapmaktan vazgeçmişti. Vuruşun yaklaşmasıyla birlikte fil kafasını yana çekti. Eldivenli yumruk boşa gitti ve saldırgan kendi hamlesinin gücüyle dengesini kaybetti. Fil ani bir hareketle kenara sıçrarken rakibinin midesine bir yumruk indirdi ve onu iki büklüm etti. İzleyen sağ çengel vuruşta rakibi dizlerinin üzerine ringe yığıldı. Eğer delikanlı biraz önce biraz daha alçak gönüllü davranmış olsaydı fil bunu bırakabilirdi. Ama eğer egosu kırılmaz, burnu sürtünmezse delikanlının ilk gerçek dövüşte kendini öldürtebilirdi. Üçüncü kureşi delikanlının kafasına geldi. Ona yıldızları saydırdı ve onu yere serdi. Knockout. Seyircilerin alkışları arasında fil mavi boks eldivenlerini çıkardı. Ringdeki minderin üzerine attı. İplerin arasından geçti. Kelsling'e yaklaşırken havlusuyla vücudunun terini sildi. Şah mı? Kelsling başıyla sallayarak onayladı. Diğerleri de yolda dönüyorlar. 3 saat içinde yola çıkıyorsunuz. Nereye? Şu anda bildiğimiz kadarıyla Peru'ya. Ama tam hedef henüz belirlenmedi. Ne oldu? Paralı askerler Şah'ın gözünün önünde bir grup Sylvie öldürmüşler. Ve de arkadaşını kaçırmışlar. Kana kan istiyor. Kelsling tam arkasını dönecekken ekledi. Küyeni burada bırak. Bu bir resmi görev değil. Fil başıyla onayladı. General başka bir şey söylemeden uzaklaştı. Fil duşa girdi. Buz gibi suyun tüm basıncıyla üzerine akıttı. Elleriyle duvara yaslandı, gözlerini kapadı ve soluğunu kontrol etmeye çalıştı. Vivaldi bekleyebilirdi. 13. Ayacucho, İca Peru. Şahın aya yeniden cipin gaz pedalına basmak için sabırsızlanıyordu. Motor tıkırtıyla soğurken kısılmış ellerini direksiyondan uzaklaştırmaya çalıştı. Kanın henüz ezik olan noktalara hücum etmesiyle birlikte acıyla birleşen bir karıncalanma hissetti. Atahualpa ile birlikte paralı askerlerin izini Nazca çölü boyunca sürmüş, çölü jungle'dan ayıran bu dağlık bölgeye ulaşmışlardı. Başlangıçta ıslak çamurlu yollarda teker izlerini takip etmek kolay olmuştu. Ama büyük şehirlere yaklaştıkça izler diğer izlerle iç içe geçmiş ve kaybolmuştu. Yerlileri sorguya çekmek için ara vermişlerdi. Neyse ki paralı askerlerin kullandığı büyük gümüş renkli SUV çevredekilerin hemen dikkatini çekecek nitelikteydi. Atahualpa şehrin dışındaki küçük teneke levhalar ve ağaç dallarından yapılmış kulübeden çıktı. Yardımı şimdiye kadar vazgeçilmez olmuştu. Şah Peru'nun modern, İspanyolca konuşulan yörelerinde başının çaresine rahatlıkla bakabiliyordu. Ama burada çoğunluğunun Keçiva dilinde konuştuğu bu yörede yapabileceği bir şey yoktu. Atahualpa ise İngilizce, İspanyolca, Keçiva çoktan unutulmuş birçok peri diyalektini rahatlıkla kullanabiliyordu. Yüzünde mutlu bir ifadeyle cipe atladı. Şah hemen yeni bir şey var mı diye sordu. Atahualpa başını salladı. Nereye gittiklerini biliyorum. Şah kuşkuyla bir kaşını kaldırdı. Kuzeybatıya gitmişler. Atahualpa parmağın ucuyla kuzeybatıya uzanan çamurlu toprak yolu işaret etti. Şu yoldan gitmişler. Orada yalnızca bir köy var. Jaoja. Kuzenim orada yaşıyor. Şah yeniden direksiyonunu kavrayıp gaza bastı. Zaten vitesi hiç boşa almamıştı. Peki Jaoja'da başka ne var? Çiftçi köyü, inekler, keçiler, başka bir şey yok. Şah'a baktı. Orası bir çıkmaz, yolun sonu. Oradan hiçbir yere yol yok. Hiç mi? Yalnızca nehir. Rio Urubamba. Nehir nereye gidiyor? Neden nehri kullansınlar ki? Şah öfkeyle bir an için Atahualpa'ya dönünce arabanın su dolu bir çukura girmesini engelleyemedi. Önce masa çıkan çamur ağır camdan aşağı süzüldü. Atahualpa nehir hiçbir yere gitmiyor dedi. Yalnızca jungle'ın içlerine, yağmur ormanlarına. Ama oraya gidemeyiz. Kaybolursak bizi asla bulamazlar. Şah cipin ön panosuna yerleştirilmiş olan GPS ünitesine tıklattı. Ben kaybolmam. Sen de benimle gelmiyorsun. Şah ustalıkla bir sonraki çukuru atlattı ve gaz pedalına sonuna kadar bastı. Saatte 130 kilometrelik bir hıza ulaştıklarında cipin arkasında çamur blokları havada uçuşuyordu. Onlara yaklaşıyordu. Eğer uçak yerine nehri yerledilerse bu yakınlarda oldukları anlamına geliyordu. Şah onları jungle'da bulacaktı. Bir saat sonra Jaoja'ya ulaştılar. Atahualpa hemen cipten atladı. Şah'ın köye kadar yaptığı hızdan sonra sağ kalmış olmaktan dolayı mutluluk duyduğu anlaşılıyordu. Açık düz çölde son sürat seyretmek zaten yeterince korkutucuydu. Ama dağlık ormanlık bir bölgede, dik yamaçlarda, engebeli yollarda, keskin dönemeçlerde ve çalılıklarla kaplı yol kenarlarında böylesine bir hızla seyretmek onun için çok fazlaydı. Bu yüreğini hoplatmıştı. Şah, Atahualpa'nın orada kalmasını tartışmak bile istemiyordu. Adam zaten yardımlarıyla ihanetinin karşısını fazlalığıyla ödemişti. Şimdi ise onlara ihanet ederek kazandığı parayı geri ödemesinin zamanı gelmişti. "Bir tekneye ihtiyacım var," dedi gergin rehberine. Atahualpa başını sallayarak küçük köyün içine doğru yürüdü. Kamış ve oluklu tenekeden yapılmış evler, olası mevsimli sel su baskınlarına karşı yere dikilmiş kazıkların üzerine yapılmışlardı. Kulübelerin arasına girilmiş iplerde giysiler asılıydı. Eski tahta bir çitin üzerinde oturan, çite kalın bir iple bağlanmış küçük kahverengi bir kapuçin maymunu, şahı merakla bakışlarla süzdü. Yanlarından geçtiklerinde birbirlerinin saçlarını tarayan bir grup genç kızsa başlarını çevirip bakmadılar bile. Köyün diğer sakinleri onları görmemişti. Ya aralarına karışan yabancıları umursamıyorlardı ya da çok daha büyük bir olasılıkla kısa bir süre önce pek de dost olmayan yabancılarla bir uyuşmazlık yaşamışlardı. Şah gözüyle etrafı adeta tarıyor, gümüş renkli bir su arıyordu. Araba buralarda bir yerlerde olmalıydı ve sonra geniş durgun nehrin kıyısında onu gördü. Tamamen yanıp kül olmuş bir araba iskeleti halinde. Arabanın içindekiler ise sanki arabanın aleviyle buhar olup uçmuşlardı. O sırada nehrin kıyısındaki kulübeden yaşlı bir adam çıktı. Adamın üzerinde bir zamanlar şık olduğu anlaşılan ama şimdi pis ve yırtık pırtık olan bir takım elbise vardı. Gülümsemesiyle birlikte dişsiz ağzı ortaya çıktı. "Atahualpa, amcam," dedi. İki adam kucaklaştılar ve Keçeva dilinde bir şeyler konuşmaya başladılar. Heyecanlı, hızlı bir konuşmanın ardından Atahualpa yeniden Şah'a döndü. "Aradığımız adamların nehrin yukarısına doğru gittiklerini söylüyor. Bir teknesi var ve size onu 500'e bırakacak. Silah da var mı?" Atahualpa sordu. "Evet, ama eski bir tüfek. İdeal sayılmazdı ama başka bir seçenek de yoktu. İkisini birlikte 500 alacağımı söyle." Atahualpa mesajı iletti ve gülümsedi. "Kabul ediyor." Şah iyi dedi. "Haydi adama parasını öde." Atahualpa şaşırdı. Beti benzi soldu ama kaderine razı oldu. Şaha bir şey sormadı. Her ikisi de cebindeki para destesinin kaynağını biliyordu. Amcasına parayı ödedi. Adam onları nehrin kıyısına götürdü. Uzun tahta tenekenin çok eski ama bakımlı olduğu anlaşılıyordu. Dıştan takma bir motoru vardı. İhtiyar adam silahını ve benzin bidonunu getirmeye gittiği sırada şah da cipten eşyalarını ve GPS cihazını aldı. Eşyalarını tekneye yükledikten sonra nehrin koyu renkli suyuna ve yoğun ormana baktı. Karanlık sular durgun akıyordu. Böylece gittiği sürece yol almanın kolay olacağı anlaşılıyordu. Nehrin köyün karşısında kalan kıyısı ağaç ve sazlıklarla kaplıydı. Güneşin ufukta kaybolmakta olduğunu dair dikkate alan Şah, geceyi teknede geçirmesi gerekeceğini düşündü. Atahualpa'ya baktı. "Nehirde timsah var mı?" "Kaymanlar var, evet. Teknede olduğunuz sürece size saldırmazlar. Asıl dikkat etmeniz gereken jaguarlar." "Tamam." Atahualpa'nın amcası döndü ve 10 galonluk bir benzin bidonu teknenin içine yerleştirdi. Sonra da Şah'a 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 8 adet 30 kalibrelik kurşun yüklü bir M1 Grand tüfeğini uzattı. Eski ama güvenilir bir silahtı bu. Bu tabancasındaki 8 kurşunla birlikte 16 el ateş edebileceği anlamına geliyordu. Bu ileri teknoloji ürünleriyle donatılmış paralı askerlerden oluşan bir ekip karşısında önemli bir şey sayılmazdı. Ama sonuçta onlardan birini öldürüp elindeki metal stormu alması onlara yaptıklarının fazlasıyla ödetmesine yeterli olacaktı. "Cesetlerin bulunup gömülmesini sağlamalısın." Atahualpa başıyla onayladı. "Mekke'ye bin ki," dedi. Şah hala o insanları böylesine vahşice öldürenin Mekke'ye olduğunu inanmakta zorlanıyordu. Bundan kuşku duyuyordu ama bunun başka bir açıklaması da yoktu. O an için tek önemli olan Piers'i kurtarmaktı. Mekke'ye kayıptı. Büyük olasılıkla da ölmüştü. Atahualpa katliamdan canlı olarak kurtulan tek kişiydi. Şah'ın amacı tek, belli ve basitti. Aynen bir Stinger füzesi gibi hedefine kilitlenmişti. Motorun ipini hızla çekti, gaz borusunu açtı ve nehrin ortasına doğru kaydı. Tıpkı yavaş ilerleyen bir füze gibi.